Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. Derginin Sesinizi Yükseltin, Yaşasın Küresel İntifada başlıklı dosya konusunu aktaracağız değerli dinleyenlerimiz bu akşam programımızda. Ekim'den bu yana bir yandan Gazze'deki katliamlara müdahale edememek, soykırımı çaresizce izlemekten dolayı acı duyarken bir yandan da elimizden geleni ardımıza koymamak, etki alanlarımız ve bağlamlarımız dahilinde gayret etmek için çaba içerisindeyiz. Aralık sayımızda Gazze'nin direnişi, insanlığın direnişi kapağıyla çıkmış ve seneyi böyle kapatmıştık. 2024 yılının ilk sayısındaysa Siyonist kuşatmanın dünya ölçeğindeki etkisini kırmak için neler yapabiliriz sorusunu merkeze aldık ve süreci daha iyi anlamanın ve geleceğe dair doğru planlar yapmanın amacını güttük. Özgür Filistin ve özgür dünya için bir umut ışığı olmasını temenni ediyoruz. Unutmamak gerek, Filistin işgal altında kaldığı sürece kimse özgür değil. O yüzden hep birlikte direnişi devam ettirme, dirilişe erme ve seslerimizi yeniden yükseltme vaktidir. Yaşasın küresel intifada. Zalim kendisinden dersli olan zalimi gözünden tanır. Berdal Aral. İsrail'in tüm zulümlerine geçmişten bugüne sessiz kalan bir Birleşmiş Milletler mevcut. Birleşmiş Milletler'in bu tavrının arka planında ne gibi gerçekler var? Dünya devletleri bu zulme neden sessiz kalıyor? İsrail'in Gazze'yi ve Gazze halkını yok etmeyi hedefleyen, 7 Ekim'de başlayan acımasız saldırıları ve işlediği soykırım suçu kimlerin ya da hangi coğrafyaların medeni hangilerinin barbar olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem ABD'nin hem de Avrupa'nın İsrail'in arş-ı âlâya ulaşan zulümleri karşısında sergiledikleri utanç verici sessizlik, hakim küresel güçlerin maskesini bir anda bir kez daha düşürdü. Peki, batılı mütehakkim güçlerin, uluslararası hukukun ve insan haklarının bu canice katledilişi karşısında sessiz ve kayıtsız kalmasını ve hatta Siyonist savaş makinesini kimi zaman el üstünden, kimi zaman da el altından desteklemesini neyle ya da nasıl açıklayabiliriz? Birincisi, İsrail küresel emperyalist düzenin Orta Doğu coğrafyasındaki karakolu olup bu coğrafyada yaşanabilecek anti-emperyalist eğilimli, İslam dünyasını bütünleştirici nitelikteki gelişmelere set çekmek üzere orada mevcudiyetini devam ettirmektedir. İkincisi, batılı hakim güçlerin insan haklarında sözü edilen insan, batı dışı coğrafyalarda yaşayan Ademoğullarını imlemekten uzaktır. Mitolojiye göre Yunan tanrısı Zeus'tan ateşi çalan Prometheus, bu ateşi insana ısınması ve çevresini aydınlatması için verdi. Lakin bu insan doğulu, Afrikalı ve veya Müslüman olan insan değildi. Üçüncüsü, batılı hakim güçler, aynen sömürgeci, yerleşimci, işgalci, ırkçı, İsrail gibi geçmişleri sömürgecilik, askeri saldırganlık, kölecilik ve ırkçılık gibi insanlığın yüzlerce yıllık utanç galerisinde müstesna yeri olan cürümleri işleme şerefine nail olmuşlardır. Bırakınız ABD'yi ve Britanya İmparatorluğunu, şu minik Belçika ve Hollanda'nın geçmişte Avrupa dışındaki birçok topluluğa yönelik olarak işlemiş oldukları cürümler ve sömürgecilik faaliyetleri adeta kanla yazılmış birer ders kitabı gibidir. Dolayısıyla Siyonist İsrail'in Filistin'in asıl sahipleri olan Filistinli Arap yerlilere karşı işlemiş olduğu cürümler ve bu topraklardaki sömürgeleştirme faaliyetleri Batı uygarlığının pek iyi bildiği ve benimsediği bir zihniyet dünyasının iz düşümleri gibidir. Kuşku yok, zalim, kendisinden dersli olan zalimi gözünden tanır. O nedenledir ki, batılı mütehakkim güçlerle ve gayri adil küresel düzenle hesaplaşmayı göze alamayanlar, ne Filistin halkının bitmeyen çilesini anlayabilir, ne de İsrail sorununun hakkından gelebilir. Bize bir gül bahçesi vaat edilmedi. Merve Safalikoğlu. Gazze'deki muazzam direnişe bizim dünyalarımızdan bakınca yaşananları doğru okuduğumuz söylenebilir mi? Bakış açımızda hatalı olan noktalar nelerdir? Gazze izzetli duruşuyla 2005 yılında işgalcileri topraklarından uzaklaştırmış bir halka sahip. Bakın, izzet tam da budur. Her şeye rağmen vazgeçmemek, şehirleri Kudüs'e yürümenin bir basamağı görmek, tekrar ve tekrar hayata tutunmak. İşte Gazze'liler için hayatın tutamak noktası. Gazze'liler, İslam ülkeleri neden yardım etmiyor sorusuyla bizim kadar yoğun ilgilenmiyor, fark ettiniz mi? Onlar yapacaklarına odaklanmış durumdalar. Dünyanın en yoğun lisansüstü seviyedeki insanını yetiştiriyorlar. İşçisiyle, esnafıyla, akademisyeniyle topraklarına sımsıkı sarılıyor, bir direniş tarihi yazıyorlar. Bize ne oldu? Gazze'lileri neden anlayamıyoruz? Bir yerlerde hayat ve ölümü birbirine zıt iki şey sandık. Halbuki ölüm bir koridordur sadece. Dünyadan ahirete geçiş tünelidir. Biz bu dünyayı esas sandığımız için bu denli yüksek tepki veriyoruz belki de. Hanım kardeşlerimiz, ne zaman bitecek bu zulüm hocam diyorlar. Canı gönülden istiyorum bu zulmün bitmesin. Fakat Efendimizin bize bir gül bahçesi vaat etmediğinin de farkındayım. Dünyada şu ya da bu zamanda hak ve batılın kavgası hep devam etti. Hep de devam edecek. Rabbim bize İsrail'in yıkıldığını görebilmeyi nasip etsin. Fakat o yıkılır yıkılmaz küfür kadim hedefini gerçekleştirebilmek için yeni planını devreye sokacak. Kendimize soralım. Yoksa şöyle mi diyoruz? Bitsin bu zulüm, bitsin ve saatlerimi hakikati savunmakla geçirmediğim o rahat günlerim geri dönsün. Böyle diyorsak vay halimize, vay ki halimize. İsrail Yahudiler için en güvensiz ev haline geldi. Musa biçki oğlu. 7 Ekim olayları İsrail'i nasıl etkiledi? Geçmişten günümüze İsrail'de değişen ne oldu? İsrail 1967 yılında gücünün zirvesindeydi. 6 gün savaşları olarak da bilinen savaş neticesinde birkaç Arap ülkesini 6 günde yenilgiye uğratmıştı. 1967 çok uzak bir tarih değil. 50 küsur sene önce devletleri 6 günde dize getiren İsrail, günümüzde o günlere kıyasla kendini çok daha modern, güçlü görse de küçücük bir Gazze ile aylardır mücadele edemiyor. Güvenli olduğunu düşündükleri ve koruma amaçlı ördükleri duvarı Gazze'lilerin paraşüte bir koltuk bağlayarak nasıl açtıklarını tüm dünya gördü. En iyi istihbarat örgütü iddiasına rağmen ruhları bile duymadan bir operasyon gerçekleştirebilmesi 50 yılda çok şeyin değiştiğini gösterdi. Manzaraya baktığımızda İsrail ciddi anlamda bocalamış durumda. İşler İsrail için hiç iyi gitmiyor. İsrail için bazı kırmızı çizgiler vardı. Yıllar evvel Gilad Shalit, Filistinlilerin elinde esir bir işgalciydi. Sadece onun bir fotoğrafını görmek için İsrail onlarca esiri serbest bıraktı. Esaretten kurtarmak içinse 1027 esiri serbest bıraktı. Bunu da şöyle yansıttılar. Bir askeri dahi kurtarmak için bedeli ne olursa olsun öder ve kimseyi geride bırakmayız. Aynı İsrail bugün bu savaştır ve elbette savaşta kayıplar olacaktır açıklamaları yapar hale geldi. İsrail'in sürekli dillendirdiği bir söz daha vardı. İsrail, Yahudilerin en güvenli evidir. Tüm dünyadaki Yahudiler artık 7 Ekim'den sonra İsrail'in en güvensiz ev olduğunu düşünüyor oldu. Güvenli ev olarak tanıtılan İsrail, bugün vatandaşlarının kaçmak istediği yer haline geldi. İsrail'den kaçanların sayısı 400 bine yaklaştı. Bu da genel nüfusun %7'sini oluşturuyor. İsrail şu an bir çıkmazdadır. İsrail'i bugün destekleyecek insan bulmak çok zordur. Fanatiklerinin dahi gönülden desteklemesi söz konusu değildir. Çünkü insani hiçbir tavır ve tutum söz konusu değildir. İsrail eskiden de mescitleri tahrip ediyordu ama eskiden basın yayın yoktu. Bugünse var. Kilise, cami, hastane bombaladılar. Bunu tüm dünya gördü. Farklı dinlerden insanların, sanatseverlerin, vicdanı olan her kesimin tepkisini çekti İsrail. Kapitalizmin başarısı çekici ürünler kadar kafasız müşteriler imal edebilmesinde yatıyor. Mustafa Özel. Ekonomideki Siyonist tahakkümün ortadan kalkması mümkün müdür? Bunun için nasıl adımlar atılmalıdır? İsrail ve destekçilerine hadlerini bildirmek için bu kötülük odağının yandaşı durumundaki küresel markaların boykot etmenin bir faydası olur mu? Evet veya hayır. Kısa vadede elbette çok faydası olur ve bunu bizler de hissederiz hemen. Malum kola markası ve yan ürünlerinin zincir marketlerdeki fiyatları bir ayda yarıya indi. Diğer boykot ürünlerinin pek çoğunda da çaplarıyla mütenasip talep azalması görülüyor. Ne var ki geçmişte de böyle birçok boykot yaşandı ve 3-5 gün demesek bile 3-5 ay içinde unutulup gitti. Boykot edilen markalar hafifçe budandı. Bizler de bir miktar vicdan rahatlığı yaşadık. Sonra evli evine, köylü köyüne geri döndü. Orta ve uzun vadede hakiki boykotun özü moda marka boyunduruğundan kurtulmaktır. Kapitalizmin başarısı çekici ürünler kadar kafasız müşteriler imal edebilmesinde yatıyor. Birçok kişi bu kafasız müşteri ifadesini yakışıksız bulup beni eleştirebilir. Oysa kimseye hakaret kastım yok. Ben de o kafasızlardan biriyim çoğu zaman. Kim değil ki? Zola 19. yüzyıl Paris'inde alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmaya başlamasını Kadınların Cenneti başlıklı romanında bir sosyolog gerçekliğiyle tasvir edebiliyordu. Önünden geçtikleri AVM taşradan Paris'e yeni gelen genç roman kahramanlarımızı öylesine büyülüyordu ki başsız mankenler karşısında apışıp kalıyordular. Plastik mankenlerin dolgun, yuvarlak göğüsleri kumaşları geriyor, boyunlarındaki kızıl çuhalara iğneyle tutturulmuş kocaman fiyat etiketleri mankenlerin adeta başlarıymış gibi görünüyordu. Başsız manken giysiyi teşhir ettiği kadar kafasız müşteriyi de simgeliyordu. Kafasında sadece fiyatlar vardı. Evet, modern ekonomik faaliyetin özü hesapçı kapitalistin heves uyandıran ürünler kadar hesap bilmez tüketiciler üretmesidir. Zola'dan bugüne kapitalizm küreselleşti. Hepimiz kocaman bir sistemin parçaları haline geldik. Her siyasi problemde biz birilerini boykot edersek, başkaları da bizi boykot eder ve sonuç hiçbir taraf için hayırlı olmaz. Marifet boykottan önce küresel sistemin edilgen tüketicileri olmaktan kurtulmaktır. Elbette Müslümanlar da diğer bütün toplumlar gibi zenginleştikçe daha kaliteli eşyaya göz dikeceklerdir. Müslüman, Budist veya ateist bir insanın daha güvenli bir arabaya binmesi, daha rahat bir ayakkabı giymesi de kınanacak bir şey değildir. Ama marka bunların ötesinde bir şeydir. Arabayı güvenli bir binek değil, bir prestij, itibar unsuru olarak benimsetir. Marka ayakkabı tıpkı Yahudiler gibi seçilmiş bir zümreye dahil olma duygusu verir. Hakikatte seçilmişlik değil, kafaya alınmışlık söz konusudur. Tek tek akıllı davranabilen insanlar topluca aldatılmaya can atmaktadırlar. Özetle, kısa vadeli boykotu önemsiyor ama etkisinin kalıcılığına inanmıyorum. Asıl olan orta ve uzun vadede kapitalist anafora kapılmayan insani bir moda ve marka anlayışı geliştirebilen topluluklar haline gelmemizdir. Yahudi sermayesi sağladığı destekle sanatı ve film endüstrisini satın almıştır. Mehmet Önder. Siyonistlerin sinema dünyasını Holokost endüstrisine çevirme süreci nasıl olmuştur? Bizler bu algı oyunları karşısında neler yapmalıyız? Lenin, devrim sonrası dünyanın ilk sinema okulu olan Sovyet Sinema Akademisi'ni kurarken, "Sinema bir silah değildir ama çoğu kez bir silah olarak kullanılır," demişti. 1920'lerde bu cümlenin tam olarak ne ifade ettiği yeterince anlaşılamamış olabilir. Ancak bugün baktığımız noktada görüyoruz ki sinema yakın tarih yazımında çok güçlü bir silah olarak kullanılmış, özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın neden ve sonuçlarının anlatımında ortak bir küresel hafıza oluşturmak için işlevsel bir araç olmuştur. Sinemayı uzun yıllardır etkili bir propaganda aracı olarak kullanan Amerika ve Avrupa bunu ağırlıklı olarak Yahudi sermayesiyle yapmaktadır. Dolayısıyla bugüne kadar Yahudi sözde mağduriyeti üzerinden çekilen filmler kendisi de Yahudi kökenli olan siyaset bilimci Norman Finkelstein'ın tanımıyla Holokost endüstrisini oluşturmuştur. Yahudi kökenli bir entelektüel olan Finkelstein, ailesinden pek çok kişiyi Auschwitz kamplarında kaybetmiş olmasına rağmen sözde Yahudi soykırımı üzerinden yapılan tüm istismarlara karşı duruşuyla bilinmektedir. Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'da yaptıkları soykırıma sessiz kalan birinin Holokost'a karşı çıkmasını samimi bulmayan Finkelstein gibi birçok aydın isim de yaşananların acımasızca paraya çevrildiğini savunmaktadır. İsrail'in kurulmasında önemli bir iteleyici gücü olan Holokost endüstrisi adeta bir gaspçılık mantığıyla insanlığın zihnindeki tarihi ve hatıraları alıp bozmaya kastetmiştir. İkinci paylaşım savaşından bu yana Hollywood her sene mutlaka Oscar alabilecek seviyede Holokost konulu bir film çekerek bu filmleri tüm dünyaya pazarlamaktadır. Akademi ödülleri, bilinen adıyla Oscar ödüllerini belirleyen seçici kurul, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bugün hala Holokost temalı filmlere pozitif ayrımcılık yapmaktadır. Bunun dışında Avrupa sinemasının ürünlerinin ortak yapımını, dağıtımını ve gösterimini desteklemek, sinema profesyonelleri arasında işbirliğini teşvik etmek üzere Avrupa Konseyi tarafından 1989 yılında oluşturulan bir fon olan Euro Image Fonu da Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkenin sinemasına sağladığı destekle sanatı ve film endüstrisini satın almıştır. Yahudilerin sözde soykırımdan sonra Filistin topraklarını işgal etmeleri ve devlet adı altında Siyonist bir terör örgütü kurmaları sinema marifetiyle insanlara kabul ettirilirken bu gelişmelerden Filistinlilere düşen zulüm yeterince anlatılamamış, Filistinlilerin yaşadığı soykırım dünyaya duyurulamamıştır. Orta Doğu'daki acının ve zulmün filmi çekilemez. Çekilse de bu filmler Yahudi lobisinin karartmaları ve sansürleriyle mücadele eder. Bizlerin tıpkı sosyal medya üzerinden olduğu gibi sinema ve diğer sahne sanatlarımızda da kendi davamızın sesini duyurmak adına eser üretmesi, tıpkı onların yaptığı gibi lobi faaliyeti yapması, sermaye sahiplerinin ve devletin bu işlere fonlar ayırarak sanatçıları Müslümanlara yönelik 100 yıllık soykırım tarihini anlatmaya teşvik etmesi gerekmektedir. Dijital medya okuryazarlığı konusunda kendimizi geliştirmemiz lazım. Ümit sönmez. Elon Musk'a yapılan baskı da bize gösterdi ki dijital savaşta bizim cephemiz yok denecek kadar az. Bu algı ve propaganda oyunları karşısında biz gençler neler yapmalı ve dijital dünyanın geleceği için nasıl bir yol izlemeliyiz? Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişimin süresi de gittikçe kısalıyor. Öyle ki artık saniyeler içerisinde gelişmeleri okuyup bu gelişmeler karşısında kendi sözlerini söylemek için ülkeler, ordular, şirketler kendine dijital ordular kurmakta. Bu konu artık uluslararası mücadelenin ana unsurlarından bir tanesi haline geldi. Günümüzde sosyal medya mecra şirketleri bir şekilde taraf seçmek durumunda bırakılıyor. Bunun en son örneğini İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sırasında gördük. Doğal olarak insanlık alemi bu soykırıma maruz bırakılan Filistinlilerin tarafındaydı ve sosyal medyada bu konuda paylaşımlar yapmak istiyorlardı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta grubunun patronu Zuckerberg daha ilk günlerde seçimini yaptı ve İsrail tarafını tuttu. İnsanların paylaşımlarını engellemeye, hatta hesapları kapatmaya kadar varan sert önlemler aldı. Eski adı Twitter, yeni adıyla X platformunun sahibi Elon Musk ise daha farklı bir yaklaşım gösterdi konuya. Üzerine yapılan baskıyı kabul etmedi. Özgürlükleri ön planda tutmaya çalışacağını söyledi. Sonra herkesi şaşırtan bir İsrail ziyareti oldu. Orada söylediği birkaç söz açıkçası gösterdiği yaklaşıma çok uygun olmayan sözlerdi. Ancak İsrail ziyaretinden döndükten hemen sonra önemli bir gazetenin bir röportajında reklam verenleri suçlayarak "Beni parayla satın alamazsınız, insanlar sizin gibi düşünmüyor" sözlerini sarf etti ve görece Filistinlilerin yanında olanlar için daha özgür bir ortamı ayakta tutmaya çalıştı. Peki bu yaşananlardan ne ders almalı ve ne yapmalıyız? Daha önce bu alanlar için yerli platform çalışmaları yapıldı. Konu bunların başarısı ya da başarısızlığı değil. Bir tarafta milyarlarca insana sesinizi duyurabileceğiniz platformlar varken, öte yandan henüz emekleyen platformlarda bir de sadece kendimize laf anlatmaya çalışmak maalesef zaman kaybı olabiliyor. Onun için mutlaka o büyük platformlarda sesimizi duyurabilmek için dikkat etmemiz gereken noktalar var. Dijital medya okuryazarlığı konusunda kendimizi geliştirmemiz lazım. Hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğu noktasında güvenilir teyit kaynaklarını takip etmeliyiz. Özellikle uluslararası büyük hesapların sahiplerini ilgili konularda ikna edebilecek argümanlar bulmak durumundayız. Örgütlü ve planlı hareket ederek, zamanlamayı doğru yaparak çok sayıda insana ulaşabilecek dijital kampanyalar planlamalıyız. Paylaşımların abartılı ve çok sık olmaması gerekmekte ancak mutlaka düzenli paylaşım yapılarak hesabın aktif kalması sağlanmalı. Bir de asla unutmamamız gereken bir nokta daha var. Sosyal medya meramımızı anlatmak ve farkındalık oluşturmak için evet önemli bir mecra. Ancak gerçek günlük hayatta da dertlerimize çözüm bulacak eylem biçimleri geliştirmek zorundayız. Teorik olarak Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde İsrail'e müdahale edilmesi mümkün müdür? Hüseyin Önal. İsrail'e uluslararası hukukta bir yaptırım uygulanması bugün ya da gelecekte gerçekten mümkün. Bu soruyu doğru anlamak için bazı hadiseleri hatırlamamız gerekmekte. 1947'de kabul edilen Birleşmiş Milletler Taksim Planı akabinde Haganah ve Irgun isimli Yahudi örgütler ve sonrasında bu örgütlerin oluşturduğu İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği topraklardaki 1 milyon Filistinli'den geriye sadece 160 bin Filistinli kaldı. İsrail işgal ettiği topraklardaki Filistinlilerin geri dönüş haklarına ilişkin 181 sayılı kararla 194 sayılı Birleşmiş Milletler kararlarındaki yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt ederek 1949'da BM üyesi olsa da bu taahhütlerini hiçbir zaman yerine getirmedi. Taahhütlerini yerine getirmeyen İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Kudüs'ün statüsüne ilişkin 1949'da vermiş olduğu 303 sayılı kararın hemen akabinde hükümet ofislerini Tel Aviv'den işgal ettiği Kudüs'ün batı bölgesine taşıdığını deklare etti. 6 gün savaşında İsrail, Sina Yarımadası ve Gazze ile Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Golan Tepelerini işgal etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1967 ve 1968'de aldığı kararlarda İsrail'in Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Ateşkes kararları kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği, barışın korunmasını tehlikeye attığı tespitlerinde bulundu. Ancak nihayetinde Filistin meselesinin çözümü 242 ve 338 sayılı kararlara sıkıştırılarak 1967 öncesi tüm Siyonist gaspları BM ve uluslararası toplum eliyle halı altına süpürüldü. Birleşmiş Milletler'in birçok karar ve çağrısına rağmen 2007'den beri Gazze'yi abluk altında tutan İsrail, 2010'da Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası deniz sularında baskın yaptı, insani yardım gönüllüsü 10 sivili katletti. Bugün yaşananları tüm bu süreçten bağımsız görmek mümkün değildir. Teorik olarak Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde İsrail'e müdahale edilmesi mümkündür. Keza İsrail'in taraf olduğu Cenevre Sözleşmesi ile imzalamamış olsa da Lahey Sözleşmesi'ndeki uluslararası teamül hukuku niteliğinde kurallar Filistin topraklarına ve halkına koruma sağlamaktadır. Ancak Roger Garodin'in ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletler'in çoğunluğu Filistin'deki Siyonist gasplarına suç ortağı olduğu için İsrail, Birleşmiş Milletleri ve kararlarını keza uluslararası hukuku rahatlıkla yok saymaktadır. Yani mevcut küresel tahakküm sisteminde veciz bir deyişle ifade edersek, balık kabak ağacına çıkınca İsrail'e de uluslararası hukuka göre bir yaptırım uygulanır. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından derginin dosya konusu olan Sesinizi Yükseltin, Yaşasın Küresel İntifada başlıklı yazının ilk bölümünü paylaştık. Bu konuda sarf edilen çeşitli görüşlere yer verilmiş farklı isimlerden bu görüşleri aktarmaya devam edeceğiz yarınki programımızda inşallah. Evet, bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Sesli Dergi'de tekrar birlikte olmak ümidiyle geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.